Ayrım 18, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 163. Ramon üst kattaki toplantı odasında tek başına bekledi. Orada 10 dakika beklettiler onu. Odanın duvarları beyaza boyalı ve çıplaktı. Bir mikrofonun saklanabileceği hiçbir şey yoktu. Lenin ve Brejnev'in asılması gerekli portreleri dışında herhangi bir süs de yoktu. Uzun toplantı masası çevresinde 8-10 iskemle vardı ve Ramon tam 10 dakika bekledi masanın en uzak ucunda. Sonunda müdür odasının kapısı açıldı. General Yuri Borodin 4. dairenin başkanıydı. Ramon yeni rütbesiyle doğrudan doğruya ona rapor verirdi. 70 yaşlarında iri yarı, beyaz saçlı, parlak takım elbiseli adama hayrandı Ramon. Onun arkasından gelen adam daha da büyük bir saygıya layıktı. Borodin'den daha gençti, 55 yaşlarında ancak vardı ve daha şimdiden Yüksek Sovyet Prezidyumu üyesi ve Dışişleri Bakan Yardımcısıydı. Ramon'un raporu beklediğinden büyük bir tepki görmüştü. Tezini Rusya'nın en önemli 100 kişisinden biri önünde savunmaya çağrılmıştı. Alexei Yudenich kısa boylu ve zayıf olmasına rağmen bir misliğin ateşli ve delici bakışlarına sahipti. Ramon'un elini kısaca sıktıktan sonra Borodin kendilerini tanıştırırken gözlerinin içine baktı. Sonra iki yanında iki yardımcısı olduğu halde masanın başına oturdu.
''Çok özgün fikirlerim var genç adam.'' diye söze başladı.
Seçtiği sıfatlar pek kompliman sayılmazdı. Dışişleri Bakanlığı geleneksel ve denenmiş politikalara olan düşkünlüğünü gençlere göstermezdi.
''Güney Afrika'daki özgürlük hareketlerinden, Afrika Ulusal Kongresi ile Güney Afrika Komünist Partisi'nden ve genel olarak Güney Afrika'daki silahlı mücadeleden desteğimizi çekmemizi istiyorsunuz.''
''Yoldaş müdür, size karşı saygım büyüktür ama ben böyle bir şey önermemiştim.''
''O zaman ben raporunu yanlış anlamış olmalıyım. AUK'nın çağdaş tarihin en beceriksiz ve en verimsiz gerilla örgütü olduğunu belirtmemiş miydiniz?''
Bunun nedenlerini de anlatmış ve geçmiş yanlışların nasıl düzeltilebileceğine de işaret etmiştim. Yudenich homurdanarak elindeki rapora baktı.
''Devam edin.''
Cezayir'de olduğu gibi Güney Afrika'da silahlı mücadelenin neden başarılı olmayacağını açıklayın bana. Temelde farklılıklar vardır efendim. Cezayir'e yerleşen beyazlar Fransızlardı ve Fransa Akdeniz'in hemen öte yanındaydı. Beyaz Afrikaner'in böyle bir kaçış yolu yoktur. Sırtını Atlantik Okyanusu'na dayamıştır. Savaşmak zorundadır. Afrika onun ana yurdudur.
Devam edin diye Yudenich başını salladı.
Cezayir'deki FLN gerillaları ortak bir dil ve ortak bir dine sahiptiler. Bir cihad ilan etmişlerdi. Öteki yandan karaderili Afrikalılarda böyle bir şey söz konusu değildir. Dil ve kabile düşmanlıklarıyla parçalanmışlardır. Örneğin Afrika Ulusal Kongresi hemen hemen tümüyle bir Xhosa kabile örgütüdür. Ve en kalabalık, en güçlü kabile olan Zulu ulusunu safları arasına almamaktadır. Yudenich Ramon'un sözünü kesmeden 15 dakika dinledi. Gözleri bir an bile ayrılmamıştı karşısındaki adamın yüzünden. Ramon sonunda sözünü bitirince,
''Peki sizin önerdiğiniz seçenek nedir?'' diye sordu.
''Seçenek değil.'' Ramon başını salladı. ''Hiç kuşkusuz silahlı mücadele devam etmelidir. Saflara Raleigh Tabaka gibi daha genç, kendilerini davalarına daha çok adamış insanlar katılmaktadır.'' Onların aracılığıyla ileride büyük başarılar görebiliriz. Benim önerdiğim silahlı mücadeleye ekonomik bir faktör katmak, bir dizi boykot ve ambargo.
Bizim Güney Afrika ile ekonomik ilişkimiz yok zaten.
Ben bizim baş düşmanımızın bu işi üstlenmesini öneriyorum. Amerika ve Batı Avrupa'da Güney Afrika ekonomisini çökertmek için bir kampanya başlatmamızı öneriyorum. Düşmanlarımız tarlayı hazırlasınlar bizim için. İhtilal tohumlarını onlar eksinler. Biz de ürünü kaldırırız.
Peki sizce bunu nasıl yapabiliriz?
Amerikan Demokrat Partisi içine çok iyi nüfuz ettiğimizi biliyorsunuz. Amerikan iletişim araçlarına da en yüksek düzeyde girebilme olanağına sahibiz. Güney Afrika ve ırk ayrımı konularını Amerikan solu için bir birleşme noktası yapalım diyorum ben. Onlar kendilerini birleştirecek bir dava arıyorlar. Biz bu davayı verelim onlara.
Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir iç politika konusu olsun. Amerikalı zenciler buna katılacaklar ve onların oylarını sağlama bağlamak için Demokrat Parti de arkalarından koşacaktır. Amerika'nın gettolarında ve kampüslerinde Güney Afrika ekonomisini çökertecek kararlar alınması için büyük bir kampanya düzenleyebiliriz. Ekonomiyle birlikte hükümet de çökünce biz müdahale eder ve kendi seçtiğimiz hükümeti iktidara geçiririz. Bir süre konuşmadan bu şaşırtıcı olayı hayal ettiler. Alexei Yudenich öksürdü. Bu iş parasal olarak kaça mal olur diye sordu. Milyarlarca dolara. Yudenich'in yüzündeki ifade sertleşince, milyarlarca Amerikan doları bakan yoldaş diye ilave etti. Bizim yapacağımızı Demokrat Parti yapacak ve faturayı da Amerikan halkı ödeyecek. Bakan Yudenich o öğleden sonra ilk kez gülümsedi. Yuri Borodin yaverini çağırmak için zile basana kadar 2 saat daha konuştular. Vodka getir. Vodka gümüş tepsi içinde geldi. Şişenin dışı buz tutmuştu. Alexei Yudenich kadehini kaldırdı. Amerika Demokrat Partisi şerefine. Kahkahalarla gülerek içtiler içkilerini. El sıkışıp birbirlerinin sırtlarını okşadılar. Müdür Borodin hafifçe yana kayarak Ramon Machado ile omuz omuza durdu. Bu hareket hiçbirinin gözünden kaçmış değildi. Müdür bu parlak genç aslının yanında olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Katrina'nın dairesi kentin güzel mahallelerinden birindeydi. Yatak odasından Gorki Parkı görünüyordu. Ramon Çarlık Rusyası'ndan kalan rokoko biçimli binanın asansörü olmadığı için 6. kata kadar yürüyerek çıkmak zorunda kalmış, ancak bu egzersizle kafasındaki vodka dumanlarını dağıtmıştı. Katrina'nın annesi domuz sucuğunun yanına lahana yapmıştı, hep lahana pişirirdi. Tüm apartman hep haşlanmış lahana kokardı. Katrina'nın ana babası Ramon'a saygıyla yaklaşırlardı. Katrina kadehini doldururken annesi de sucuğun iri parçasını ona verdi. Yemek bittikten sonra yaşlılar çocukları alıp komşuya televizyon seyretmeye gittiler. Katrina onu küçücük odasına sokup da eteğini indirirken "Seni özleyeceğim, lütfen çabuk dön" dedi. Ramon'un havaalanına gitmesinden önce 1 saatleri vardı. Kadının teni sımsıcak ve kadife gibiydi. İri pembe meme başlarının çevresinde mavi damarlar yayılıyordu. Ramon'un kadını mutlu kılmak için yeterli zamanı vardı. Ramon odadan çıkarken kadının ayakta duracak hali kalmamıştı artık. Saçları karışmış, incecik sabahlığı kusursuz omuzlarından dökülüyordu. Kapıda erkeğe sarılıp uzun uzun öptü. ''Lütfen çabuk dön bana, lütfen.'' Gecenin o saatinde havaalanı yolunda birkaç askeri kamyon dışında hiç trafik yoktu. Yol yarım saat bile sürmemişti. Ramon o kadar sık yolculuk yapardı ki saat farkının ters etkisini en aza indirmek için özel yöntemler geliştirmişti. Uçuş sırasında ne yemek yer ne de alkollü içki alırdı. Herhangi bir koşul altında uyuyabilirdi de. 42 derece sıcak altında Etiyopya'da bir kayanın üstünde ya da bir Orta Amerika yağmur ormanında üzerinde kırkayaklar dolaşırken uyuyabilen bir insan Ilyushin yolcu jetinin rahatsız koltuğunda da uyuyabilirdi. Güneş anormal bir parlaklıkla insanı yakar ve kısa kollu gömleği sırılsıklam olurken Havana'nın Jose Marti Havana'nda uçaktan indiğinde kendi hesabına göre bir Karayipler öylesinde değil de kış Moskova'sının gece yarısındaydı. Oradan yerel bir pervaneli uçakla Cienfuegos'a uçtu. Havaalanından bavulunu kendi taşıyarak çıktı. Sırada duran köhne taksilerden biriyle sıkı bir pazarlıktan sonra Buenaventura askeri kampına gitti. Taksi onu kampın kapısı önünde bıraktığında artık akşam da olmak üzereydi. Günlük eğitim sona ermiş Che Guevara paraşütçü alayı birlikleri kışlalarına dönüyorlardı. Kahverengi savaş giysili bu usta birlikler dünyanın herhangi bir yerinde savaşmak üzere eğitilmişlerse de Havana'da Politbüro'nun son toplantısından bu yana Afrika eğitimi görmekteydiler. Ramon durup baktı. Genç erkek ve kadınlar Sierra Maestra'nın o acı günlerinden çok iyi hatırladığı devrimci marşlardan birini okuyarak geçiyorlardı. O kadar geçmişte kalmış olmasına rağmen vatansızların vatanı şimdi bile tüylerini diken diken etmişti. Evli subaylar bölümünün kapısında kimliğini gösterip içeri girdi. Ramon'un üstünde spor bir gömlekle ince bir pantolon, ayağında burunları açık sandallar vardı. Ama nöbetçi assubay adını ve rütbesini görünce hemen selama durdu. Ramon 82 kahramandan biriydi. Adları okullarda ezberlenir, hikayeleri meyhanelerde anlatılırdı. Ramon'un evi birbirinin eşi olan iki yatak odalı, düz çatılı, kerpiç duvarlı bir sıra evden biriydi. Palmiye ağaçları arasında domuzlar körfezinin sakin suları parıldıyordu. Adra Olivares daracık ön verandayı süpürmekteydi. Ama Ramon daha 30-40 metre uzaktayken başını kaldırdı ve onu gördü. ''Hoş geldiniz albay yoldaş'' dedi sakin bir sesle. Bakışlarını yere indirdiyse de gözlerindeki korkuyu saklayamamıştı. ''Nikolas nerede?'' diye soran Ramon bavulunu beton zemine bıraktı. Kadın sorusuna yanıt olarak bakışlarını kumsala çevirdi. Deniz kıyısında oynayan çocukların neşeli çığlıkları, palmiye yapraklarını sallayan rüzgarı bile bastırıyordu. Çocukların hepsi mayoluydu ve vücutları güneşten kararmış ve ıslaktı. Nikolas diğerlerinden ayrı duruyordu. Ramon oğlunu tanıyınca birden yüreğinde bir kıpırtı hissetti. Ancak geçen yıl onu evladı olarak düşünmeye başlamıştı. Ondan önce hep çocuktu ve raporlarında da kırmızı gülün çocuğuydu. Ama hiç farkında olmadan kafasının içinde benim oğlum oluvermişti. Ancak bu sözcük ne yazılmış ne de yüksek sesle söylenmişti. Ramon evin verandasından inip palmiyeler arasından kumsala yürüdü. Alçak duvarın üstüne oturup oğlunu seyretmeye başladı. Nikolas 3 yaşındaydı. Yaşına göre epey gelişmişti. Uzun boylu olacaktı. Bir kalçasını ileri atmış, ağırlığını tek bacağına vererek eli kalçasında duruşu Ramon'a Michelangelo'nun Davud'unu hatırlatıyordu. Ramon çocukla ancak aşırı zeki olduğu ortaya çıktıktan sonra ilgilenmeye başlamıştı. Kampın anaokulu öğretmeninin raporları çok umut vericiydi. Oğlanın konuşması ve resimleri kendisinden çok daha büyük bir çocuğa aitti sanki. Ramon o ana kadar oğlanın yetiştirilmesinde aktif bir rol almış değildi. Adra Olivares ve Nikolas'ın bulundukları bu kampı da Havana'da DGA aracılığıyla bulmuştu. Adra şimdi devlet güvenlik örgütünde teğmendi. Ramon ayarlamıştı onu da. Buenaventura evlerinden birinde oturmak, Nikolas'ın askeri kreş ve anaokuluna gidebilmesi için kadının subay olması gerekiyordu. Ramon ilk 2 yıl kırmızı güle notlar hazırlarken askeri klinik ve eğitim dairesinin raporlarının eline geçmesine rağmen çocuğu görmüş değildi. Bu rapor ve fotoğraflar zamanla ilgisini uyandırmış ve başkentten Buenaventura'ya gitmişti. Çocuk sanki kendisini ilk görüşte tanımış gibiydi. Adra'nın bacakları arkasına saklanıp korkuyla bakmıştı Ramon'a. Babasını en son o beyaz çini taşlı ameliyathanede kendisinin boğulma sahnesini hazırlarken görmüştü. Nikolas o zamanlar henüz birkaç haftalıktı. Bu olayı hatırlıyor olması olanaksızdı yine de. Ramon'a gösterdiği tepki bir rastlantı olamayacak kadar sertti. Ramon ise çocuğun bu korkusuna olan kendi tepkisini hiç beklemiyordu. İnsanların kendisinin önünde korkmalarına alışkındı. Çevresindekilere korku aşılamak için o acımasız gösterilerinden birine başvurmaya pek seyrek olarak gerek duyardı. Ama bu kere çok değişikti. Annesi ve kuzeni Fidel dışında insanlara derin bir yakınlığı olmuş değildi. En güçlü yanlarından birinin de bu olduğunu düşünürdü. Bu tutumu kararlarını vermekte ve eylemlerini tümüyle mantıklı yargılara dayandırmasına olanak tanırdı. Gerektiğinde eski bir dostunu gözünü kırpmadan ve sonraları pişmanlık duymadan feda edebilirdi. Güzel bir kadınla bencillik duymadan zevk vererek sevişir, ancak bir saat sonra da öldürülmesini emredebilirdi. Bütün insan zayıflıklarının üstünde olmak üzere yetiştirmişti kendini. Lenin'in çelik insanlarından biri gibi kendini hazırlamış, gücünün ve kararlılığının uçlarını bileyerek parıl parıl ürkütücü bir silah haline getirmişti. Ve sonra da ruhunun metalinde bu pürüzü bulmuştu. Parlak kara ipler güneşi altında oturmuş çocuğu seyrederken çok küçücük bir pürüz diye düşündü. Bıçağın çeliğinde saç deli kadar ince bir çatlak, O da benden bir parça olduğu için. Benim etim ve kanım, benim ölümsüzlük umudum. Çocuk eğilip yerden bir deniz kabuğu aldı. Kabuğu elinde evirdi çevirdi. Parıltılı parçayı yakından incelemek için başını eğdi. Nikolas'ın saçları kıvırcık ve karaydı. Denizin tuzuyla ıslak olmasına rağmen güneşte kızıl parıltılar saçıyordu. Annesinden aldığı çok şey vardı. Ramon o klasik burnu, çenenin o tatlı kıvrımını fark edebiliyordu. Ancak gözlerinin yeşili Ramon'dandı. Çocuk birden kolunu geri atıp kabuğu denize savurdu. Sonra dönüp su kıyısında tek başına yürümeye başladı. Ancak o anda ilerideki çocuklar arasında bir çığlık koptu. Küçük kızlardan biri kargaşalıkla düşmüştü. Şimdi bembeyaz kumların üzerinde yatmış ağlıyordu. ''Nikolas!'' Nikolas sabırlı bir iç çekişiyle dönüp kızı ayağa kaldırdı. Çok sevimli ve çok küçük bir kızdı. Eteği dizlerine düşmüş, kıçı ortaya çıkmıştı. Nikolas kızın eteğini kaldırdı, sonra elinden tutup suyun kenarına götürdü. Kızın yüzündeki kumları temizledi, gözyaşlarını sildi. Kız son bir kere hıçkırdıktan sonra sustu. Kıyıya doğru yürürlerken Nikolas'ın elinden tutmuştu. ''Şimdi seni annene götüreceğim.'' diyordu Nikolas. Başını kaldırınca babasını gördü. Birden durup yüzüne baktı. Ramon oğlanın gözlerindeki korku parıltısının aniden saklandığını fark etti. Nikolas meydan okur bir tavırla çenesini kaldırdı ve yüz ifadesi donuklaştı. Ramon gördüğünden hoşlanmıştı. Oğlanın korku duyması iyiydi. Korku saygı ve itaatin temeliydi. Korkuyu saklayabilmek ise liderliğin başlıca niteliklerinden biriydi. Çocuk yaşının çok ötesinde bir güçlülük ve kararlılık gösteriyordu. ''Benim oğlum o.'' diye düşündü Ramon. Emredercesine elini kaldırdı. ''Buraya gel çocuk.'' Küçük kız irkilerek oğlanın elini bıraktı ve bu kere annesini çağırarak koşmaya başladı. Ramon ona bakmadı bile. Çocuklar üzerindeki etkisi genellikle böyle olurdu. Nikolas gözle görülür bir biçimde kendisini hazırlayarak babasının yanına yürüdü. ''Günaydın baba.'' Ciddi bir tavırla elini uzattı. ''Günaydın Nikolas.'' Ramon uzatılan eli aldı. Çocuğa bir erkek gibi el sıkmasını öğretmişti. Ancak Adra da baba demesini öğretmişti. Buna izin vermemeliydi. Ancak sonunda da memnun olmuştu. Hafif bir duygusallık veriyordu bu kendisine. Ve duygusal olduğu o kadar az şey vardı ki... ''Otur bakalım.'' Ramon duvarı gösterdi. Nikolas babasının yanına oturup bacaklarını aşağı sallandırdı. Bir süre hiç konuşmadılar. Ramon çocukça konuşmalardan hoşlanmazdı. ''Sonunda neler yaptın bakalım?'' diye sorduğunda Nikolas cevap vermeden düşündü. ''Her gün okula gittim.'' ''Okulda neler öğretiyorlar?'' ''Eğitim yapıyoruz, devrim şarkıları öğreniyoruz.'' Nikolas biraz daha düşündü. ''Ve resim yapıyoruz.'' Yine bir sessizlikten sonra, ''Öğleden sonraları yüzüyor ve futbol oynuyoruz. Akşamları da Adra'ya ev işlerinde yardım ediyorum. Sonra da televizyon seyrediyoruz.'' dedi. ''Daha 3 yaşında diye Ramon düşündü. Aynı soruya bir batılı çocuğu hiçbir şey diye karşılık verirdi. Nikolas bir büyük gibi konuşmuştu. ''Sana bir armağan getirdim.'' dedi. ''Teşekkür ederim baba.'' ''Ne olduğunu öğrenmek istemiyor musun?'' ''Bana göstereceksiniz, o zaman öğreneceğim.'' AK-47 tüfeğinin plastik bir modelini getirmişti. Minyatür olmasına rağmen şarjörü çıkarılıyor ve içine madeni boyalı plastik mermiler yerleştiriliyordu. Ramon bunu Londra'ya son gittiğinde almıştı. Nikolas'ın gözleri parlamıştı. Silahı omzuna dayayıp kıyıya doğru nişan alırken. Ramon'un geldiğinden bu yana o korkudan gösterdiği ilk gerçek duyguydu bu. Tetiği çekince oyuncaktan gerçek bir silahmış gibi bir ses çıktı. ''Çok güzel.'' dedi Nikolas. ''Teşekkür ederim baba.'' ''Devrimin kahraman bir evladı için iyi bir oyuncak.'' ''Ben devrimin kahraman bir evladı mıyım?'' ''Bir gün olacaksın.'' ''Albay yoldaş, çocuğun banyo saati geldi.'' dedi Adra. Nikolas'ı alıp eve götürdü. Ramon onları izleme arzusunu bastırdı. Böylesine burjuva bir sahneye katılması uygun olmazdı. Adra'nın üstüne bir sürahi limon suyuyla bir şişe rom koyduğu masaya doğru yürüdü. Kendine bir içki hazırlayıp kutudan bir puro seçti. Sadece Küba'dayken ve o zaman da sadece Miguel Fernandez Roig purosu içerdi. Adra bunu biliyordu. Yeryüzünün en iyi markasıydı bu. Ramon uzun kadehi ve puroyu alıp duvar üstündeki yerine dönerek batan güneşin körfez sularını kanlı bir altın rengine dönüştürmesini seyre koyuldu. Banyodan yıkanma sesleri ve oğlunun neşeli çığlıkları geliyordu. Ramon bir savaşçı ve bir gezgindi. Kendi evine ancak bu kadar sahip olacaktı. Belki de bunu yapan çocuktu. Ramon yemekte oğlana, yakında benimle bir yolculuğa geleceksin dedi. Denizlerin ötesine, bunu ister miydin Nikolas?
Adra da gelecek mi bizimle?
Soru Ramon'u rahatsız etmişti. Bu huzursuzluğunu kıskançlık olarak görmedi ama ters bir sesle evet dedi.
O zaman isterim dedi Nikolas. Nereye gideceğiz?
İspanya'ya, atalarının topraklarına ve senin doğduğun ülkeye. Yemekten sonra Nikolas'a bir saat televizyon seyretme izni verildi. Gözleri kapanmaya başlayınca Adra onu odasına götürdü. Oturma odasına dönünce Ramon'a bu gece beni istiyor musun diye sordu.
Ramon başını salladı. Adra 40 yaşını aşmıştı. Ancak karnı dümdüz, bacakları sımsıkı ve güçlüydü. Hiç çocuk doğurmamıştı ve inanılmaz bir kas kontrolü vardı.
Ramon'un isteği üzerine küçük bir numarayla sık sık heyecanlandırırdı erkeği. Ramon bir kurşun kalemi kadının vajinasına sokup ucundan tutar ve Adra'da kaslarının sert bir kasılmasıyla kalemi ikiye kırardı. Ramon'un seviştiği en doğal ve sezgili kadınlardan biriydi. Ayrıca Ramon'dan korkardı. Ve bu da hem kendisinin hem de erkeğin birleşmeden aldığı zevki kat kat arttırırdı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 172.